Ayrım 4, sayfa 54. Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Gerald Ford'dan George Bush'a kadar altı başkan döneminde bu evin baş kahyası olmuş Gary Walters'ın deyişiyle başkan ve ailesi bu evin 4 veya 8 yıllık kira sözleşmesine sahip kiracılarıdır. İstedikleri yemekler pişirilir, malzemeler ve ürünler istedikleri markalardan seçilir ama parasını Amerikan halkı değil, başkan ve ailesi maaşlarından öder. Ve doğal olarak fiyatın yüksekliğine alışmaları zaman alır. Çünkü başkanlar ve ailelerine verilen hizmet 5 yıldızlı otel kalitesinde olduğu gibi başkanın bunlar için ödeyeceği para da 5 yıldızlı otel fiyatı düzeyindedir. Devlet konutu diye cüzi ücretlendirme yapılmaz. Walters yemek ve hizmet malzemelerin pahalı olduğundan yakınmayan tek bir first lady hatırlamıyorum diyor. Hatırladığı en büyük tepki ise Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a ait. Bayan Carter memleketleri Atlanta'da yemeğin çok daha ucuz olduğunu söyleyip durmuş aylarca. Ama First Lady'nin şikayetleri fiyatları aşağı çekmeye yetmemiş. George Bush'un eşi Laura Bush da ana kitabında Beyaz Saray'da yaşamanın ne kadar pahalı olduğundan yakınıyor. Onu en çok zorlayan konulardan biri de devleti temsil edeceği törenlere giderken bile olsa saçlarını yapan kuaförün ücretini kendisinin ödemesi olmuş. Her ay gelen faturada ağzımı açık bırakan kalemler de vardı diye aktaran Bayan Bush şu örneği veriyor. Ülkenin first lady'si olarak gideceğim kıyafetlerin de özel tasarım olması gerektiği şartı vardı. Ama elbisenin ücretinin yanı sıra bu tasarımların ücreti de yine benden tahsil ediliyordu. ABD başkanlarının maaşına en son 1999 yılında zam yapıldı. Buna göre ABD başkanının çıplak maaşı yıllık 400 bin dolar civarında. 50 bin dolar da görev tazminatı olarak ödeniyor. Başkanın tüm gelirleri vergiye tabi. Yani başkan bunların gelir vergisini ödemek zorunda. Bunlara ilaveten başkanın gezileri için yıllık 100 bin dolar harcağı ödenir. Bir tek bu harcağı vergiden muaftır. Ancak Beyaz Saray faturasının yüksekliği göz önüne alındığında bir ABD başkanı maaşının neredeyse tamamını aylık giderlerine harcar. Yani ayrıca bir serveti yoksa Beyaz Saray'da ucu ucuna yaşamak durumunda kalır. Belki de bu yüzden Başkan Gerald Ford, Beyaz Evi bugüne kadar gördüğüm en lüks sosyal yardım konutu diye tanımlamıştı. Beyaz Ev kompleks bir yapıdır. Aynı anda hem bir konut, hem bir müze, hem bir devlet dairesidir. ABD dünyanın süper gücü olmasına rağmen Beyaz Ev dünyadaki en büyük devlet başkanı sarayı değil, aksine büyük devletler içinde en küçük devlet başkanlığı konutlarından biridir. Sadece bir katından dünyanın en büyük devletinin yürütme organı yönetilir. 1700'lerin dünyasında 13 kolonili devlet için inşa edilmiş bugün dünya lideriyiz. Bu ihtiyaca uygun çok daha büyük bir yapı yapalım diyen tek bir başkan bile olmamıştır. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Çünkü Beyaz Ev, ABD demokrasisinde devamlılığın da sembolüdür. Bu yine Beyaz Ev, kendi toplumundan izole bir yer değildir. Dünyada içinde başkan yaşadığı halde halkının ziyareti açık tek devlet başkanlığı konutudur. Çünkü Amerikan tarihinin en önemli kültür müzesidir. Haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 30 bindir. Başkanın penceresinin birkaç metre uzağındaki bahçe demirliğin önü ise ABD'nin en ünlü gösteri ve protesto yeridir. Sevgili okurlarım, bir de bize bakın. Bu konuda fazla söze gerek duymuyorum. Sadece Büyük Önder Atatürk'ün mütevazi çankayasıyla, müktedirin milletten toplanan vergilerle milyarlar saçtığı kaçak Aksaray'ı gözünüzün önüne getirin. Demek ki büyük, hatta muazzam saraylar yapmakla büyük liderler olunmuyor demekle yetiniyorum. Okurken çok şaşıracağınız bir yazı daha. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Aksaray olarak adlandırılan ve 600-700 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen kaçak binada verilmesini protesto ediyor. CHP lideri, gitmeyin, kirlenmeyin. Orada hangi cumhuriyeti kutlayacaklar? Yolsuzluklarını kutlasınlar, dört bakanı çağırsınlar, Rıza Sarraf'ı davet etsinler diyor. Dün size dünyanın en güçlü ülkesi ABD'de başkanların Beyaz Saray'daki yaşamlarını anlatmış, gerek başkanların gerekse eşleri First Lady'lerin türlü kişisel harcamalarını ceplerinden ödediklerini yazmıştım. Bugün de Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'nın Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'ın nerede ve nasıl yaşayacağını aktaracağım. Ama bu konuya geçmeden önce müktedirin acımasız ağaç katliamı yaptığı ve kindarlığın körüklediği hesaplaşma duygusuyla adını Beştepe veya Yeni Mahalle Orman Çiftliği olarak değiştireceğini sandığı Atatürk Orman Çiftliği'nin öyküsünü anlatmak istiyorum. Yıl 1925, mevsim ilkbahar. Cumhurbaşkanı Atatürk, ülkenin önde gelen tarım uzmanlarını Çankaya Köşkü'ne davet ederek Ankara civarında kurmayı düşündüğü çiftlik için uygun bir arazi bulmalarını istiyor. O yıllarda Kıraç Bozkırı'nın ortasındaki Ankara adeta bir ortaçağ şehri görünümündedir. Ağaç yoktur, su yoktur. Kısacası yeşil hiçbir görüntü yoktur. Göz alabildiğine uzanan çorak bozkırda Atatürk'ün hayal ettiği modern çiftliğe uygun araziyi bulmak çok zordur. Komisyon üyeleri tespit ettikleri bir iki yerle ilgili raporu sunarken Atatürk eliyle bugünkü çiftliğin bulunduğu araziyi işaret eder. "Burayı gezdiniz mi?" diye sorar. Uzmanlar buranın bir çiftlik için gereken özelliklerin hiçbirini taşımadığını, bataklık, çorak ve verimsiz bir yer olduğunu söylerler. Atatürk kararlıdır. "Ben de böyle bir yer istiyorum," der. "Bu bataklık ve çorak araziyi biz ıslah etmezsek kim edebilir?" diye sorar. O yıllarda Tarım Bakanlığı'nda görev yapan Alman uzmanlardan biri Atatürk'ün seçtiği araziyle ilgili raporunda "Böyle bir teşebbüstür ki elverişsiz toprak ve iklim koşulları karşısında ya sabır tükenir ya para," diyerek olumsuz görüş belirtir. Ama uzmanların karamsar düşünceleri onun azmini kıramadığı gibi daha da kamçılar. Atatürk, ağaç bile yetişmeyen bir yerde insanın nasıl yaşayabileceğini sorgulayan ve Ankara'nın başkent oluşunu affedilemez bir hata olarak görenlere bu mucizeyi bir daha göstermeye kararlıdır. Böylece Türkiye tarımına bu modern çiftlikle örnek model sunacak, ayrıca bilimin bile imkansız gördüğü başarıların azim ve çalışmayla mümkün olabileceğini ulusuna bir kez daha kanıtlayacaktır. Nitekim öyle de olur. Onun burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin düşüncesinden yola çıkılarak bugünkü Atatürk Orman Çiftliği kurulur. Artık Bozkır'da yemyeşil bir deniz uzanmaktadır. Başkent Ankara halkı rahatlıkla gezebileceği, nefes alacağı, yaz kış yeşil kalabilecek bir cennete, eşsiz bir doğa güzelliğine kavuşmuştur. Bir başarıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşayan Büyük Önder'in artık son hedefi, diğer çiftlikleriyle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'nde çok sevdiği ve değer verdiği milletine hediye etmektedir. Bir ilkbahar günü başlattığı projeyle ortaya çıkan görkemli eseri, 11 Haziran 1938'de, yani vefatından 5 ay önce, tüm tesis, hayvan varlığı ve demir başlarıyla birlikte hazineye bağışlar. Atatürk Orman Çiftliği'nin yanı sıra diğer çiftlikler de milletin malı olur. Müktedir 600-700 milyon dolarlık kaçak saraylarda yaşayıp maliyetinin 1 milyar dolara yaklaştığı öne sürülen saray uçaklarla uçarken Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'nın Cumhurbaşkanı Gauck acaba nerede ve nasıl yaşıyor? Almanya Cumhurbaşkanlarının resmi ikametgahı başkent Berlin'deki Schlossbellevue'dur. Ancak iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Berlin'de görev yapan cumhurbaşkanlarının hiçbiri burada yaşamıyor. Bellevue Sarayı sadece resmi görüşmelerde ve çalışma saatleri süresince kullanılıyor. Tarihi öneme sahip sarayın konumu çok ilginç. Önünde otobüs durağı bulunan sarayın çevresinde güvenlik ordusu yerine 2-3 koruma polisi nöbet tutuyor. Yolun karşısındaki park ise genellikle Türkler tarafından piknik alanı olarak kullanılıyor. Bazen Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da onların arasına karışıyor ve bizimkilerle birlikte ızgara köfte pişiriyor. Gauck, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kısa süreliğine şehir merkezindeki ara sokakların birinde evinde yaşamaya devam ediyor. Eski bir binanın 3. katındaki bu 100 metrekarelik evden resmi konut olarak tahsis edilen yere geçiyor. Almanya'nın cumhurbaşkanları için uygun gördüğü resmi konutu gözünüzde büyütmeyin. İkametgah küçük bir bahçe içinde 3 katlı bir villadan ibaret. Gauck'a yaşam alanı olarak villanın üst katındaki 153 metrekarelik bölüme ayrılıyor. Tabii kirasını ödemek koşuluyla. Ayrıca tıpkı ABD başkanları gibi Almanya Cumhurbaşkanı da özel harcamalarının tümünü cebinden yapmak zorunda. Resmi ziyaretçiler konutun alt katında kabul edildiği için sadece bu bölümün masrafları halkın vergisinden karşılanıyor. Sevgili okurlarım, biri 300 bin metrekarelik kaçak Aksaray'da yaşıyor, diğeri 153 metrekarelik daracık bir alanda. Çok üzülerek yazıyorum ama birinin itibarı Doruk'ta, diğerinin Çukur'da. Yazıklar olsun, Türkiye'yi utanılacak duruma düşürdüler. Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarlarından İlhan Kesici, konuk olduğu Halk Arenası'nda dünyanın en saygın dış politika dergisi Foreign Affairs'in 23 Şubat 2014 tarihli makalesini televizyon seyircilerine göstererek sormuştu. Türkiye niçin yasa dışı para harekatları takip kurulunun koyu gri listesinde? Yasa dışı para hareketleri takip kurulu G7, yani en gelişmiş 7 ülkenin organize ettiği çok önemli bir kurul. İşte bu kurul Türkiye'yi 2011'de gri listeye alıyor. AK Parti ülkeyi kurul nezdinde düşürdüğü kötü durumdan kurtarabilmek için 2013'te bir yasa çıkarıyor. Yasa uyarınca iktidarın terör örgütlerinin mali varlıklarını dondurması, örneğin PKK'nın 70 milyar doları bulduğu öne sürülen parasal gücüne el koyması ve bu hareketlerin devamını engellemesi gerekirken bunları yapmıyor. Sadece PKK'ya mı seyirci kalıyor? Kuşkusuz hayır. El-Kaide ve Taliban ve IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşların hesaplarına da el koymuyor. AK Parti'nin bu duyarsızlığı nedeniyle Türkiye maalesef Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerle aynı kategoriye dahil ediliyor. Şubat 2014'te Paris'te düzenlenen toplantıda ise çok daha vahim olan ve uluslararası organizasyona yanaşmayan ülkelerin bulunduğu dark grey, koyu gri listeye alınıyor. Bu kategorideki devletler uluslararası yatırımcıların güvenini kaybediyor. Ayrıca küresel mali sistemin sürekli denetimine giriyor. Sevgili okurlarım, okuduğunuz satırları 21 Eylül 2014 tarihli köşe yazımdan alıntıladım. Nedenine gelince, önceki gün adı bende saklı olan bir yurttaşımızdan son derece üzülerek okuduğum bir mektup aldım. Olay şu, işi nedeniyle Dubai'de yaşayan bir yurttaşımız yaklaşık 2 ay önce sürekli olarak çalıştığı bir Dubai bankasında 11 yaşındaki oğluna hesap açtırmak istiyor. Ancak çalışanlar çeşitli bahanelerle hesabı açmaya yanaşmıyorlar. Okurum bunun üzerine konuyu onur meselesi haline getirip banka müdürüne aktarıyor. Aldığı cevap karşısında ise şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyor. Zira müdür mahcup bir yüz ifadesiyle Türkiye'nin son 6-7 aydır Libya, Sudan, Suriye, Irak ve Afganistan gibi terör örgütleriyle bağlantılı ülkelerin vatandaşlarına uygulanan kara listeye girdiğini söylüyor. Bu ülkelerin vatandaşlarına hesap açmamız için merkezin onay vermesi gerekiyor. Ama genellikle verilmiyor. Sizin için de alamadım. Süreci uzattığımız için çok özür dilerim diyor. Utancından yerin dibine girmiş vaziyette bankadan çıkan okurum, burada yüzlerce değişik ülkenin vatandaşları ile iç içe yaşıyoruz. O ülkelerin yanında saygınlığımızın nasıl ayaklar altına alındığını öğrenmemesi için durumu oğluma anlatmıyorum. Ama bu iktidarın sorumlusu olduğu utancı toplumumuz bilsin istiyorum diyor. Şimdi sizin de mektubu okurken benim içinden geçirdiklerimi söyleyeceğinizden, hatta yüksek sesle haykırdığınızdan eminim. Yazıklar olsun. Koskoca Türkiye bu hallere mi düşecekti? İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu ürkütücü durum. Değerli okurlarım, dünyaca saygın bilim insanlarımızdan Profesör Doktor Celal Şengör'den okurken dehşet içinde kaldığım bir mektup aldım. Ürkütücü tespitlerle dolu bu mektubu sizlerle paylaşmanın yurtseverlik ve insanlık görevi olduğuna inanıyorum. İşte o mektup. Sevgili Uğur abi, bu mektubu size ülkemizin içinde bulunduğu ürkütücü durum nedeniyle duyduğum büyük endişe üzerine yazıyorum. 21. yüzyıl daha önce başka yerlerde de dile getirdiğim gibi hem çok büyük bilimsel gelişmelerin hem de tüm insanlığı tehdit etmekte olan büyük felaketlerin olacağı bir yüzyıldır. Dikkat edilirse olabileceği değil, olacağı diyorum. Bu büyük felaketlerin en büyüğü nüfus patlaması, hemen ardından gelen ise iklim değişikliklerinin sonuçları olacaktır. Şu anda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bürosu'na göre 7 milyardan biraz fazla olan dünya nüfusunun yüzyıl ortasında 9,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Unutulmamalıdır ki dünya nüfusu 1950 yılında 2,5 milyar idi. Dolayısıyla son 64 senede bu nüfus yaklaşık 5 milyar kişi artmıştır. Yüzyıl sonunda bu rakamın 11 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir ki bu bence aşırı iyimser bir tablodur. Nüfus o zaman 15 milyara geçerse hiç kimse şaşırmamalıdır. Aynı zamanda deniz seviyesi en az 1 metre yükselmiş olacaktır. Bu tüm dünyada geniş sahil şeritlerinin ve ovaların su altında kalması demektir. Bu da minimum yarım milyar insanın yerinden yurdundan olacağını gösterir. Bunun yaratacağı yaşam savaşının tek silahı bilgidir. Türkiye özellikle son 12 seneden beri tam bir cahiller cenneti haline gelmiştir. Liselerden üniversitelere gelen öğrenciler en basit bir lise bilgisinden bile mahrumdurlar. Sayıları sorumsuzca arttırılmış olan üniversitelerin tek bir tanesi bu ada layık değildir. Son senelerde açılanların pek çoğu talebeden ibarettir. İstanbul'da bile kütüphanesi olmayan üniversiteler mevcuttur. İran bile bilim üretiminde önümüze geçmiştir. Küçücük Yunanistan'ın bilimsel etki faktörü bizimkinden yüksektir. Bu nedenle mesela HES yaparken Türkiye'nin 60 seneden az bir zamanda çölleşeceğini düşünmeden yapıyoruz. Yapmamız gereken enerji yatırımı güneşken bundan bir haberiz. Var gücümüzle petrolle giden vasıtalara yol yaparken büyük şehirlerimizi otomobil cehennemlerine çeviriyoruz. İstanbul bütün dünyanın kıskandığı bu muhteşem şehir son 20 yılın bilgisiz yönetimi neticesinde yaşanılmaz bir trafik cehennemine dönmüştür. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu bu sene İstanbul için su sorunu yok diyor. Ne iyi. Ama sorun bu sene değil. 20, 30, 60 sene sonrasıdır. Karadeniz ve Marmara artık o kadar kirlidir ki buradan su temin etmek çok pahalı olacaktır. Hangi enerjiyle yapacağız? Nature dergisi bir İTÜ profesörünün Marmara için alarm makalesini yayınlamaktadır. Acaba bunu okuyan veya okuyabilecek kapasitede tek bir hükümet üyemiz var mıdır? Veysel Eroğlu bir istisna olabilir ama acaba okumuş mudur? Bütün bu ve benzeri sorunların cevabı imam yetiştirmekte değil, doğa bilimi temeli sağlam bir eğitim yaratmaktadır. Doğayı tanımazsak Türkiye'nin tamamı imam olsa bizi kurtaramazlar. Bu gidişle eninde sonunda başkalarına bizi gelip kurtarmaları için yalvaracağız. Ve Atatürk'ün en çok korktuğu şey olacak. Belki ona buna uşak bile olamadan yaşama hakkımızı kaybedeceğiz. Geleceğin kalabalık Akdeniz Afganistanı'na hoş geldiniz. Yahudi ağacı olan zeytinlerin tümü kesilmelidir. Soner Yalçın'ın yazılarına bir katkıda ben bulunayım. Merhum Ecevit'in ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmasından sonra ülkede margarin ve tüp gaz sıkıntısı başlıyor. Kısa sürede her tarafta uzun kuyruklar oluşuyor. Biz de bir malı bulmak zorlaşırsa ne olur? Kara borsa olur. Nitekim çok geçmeden margarin kara borsaya düşüyor. O yıllarda tek kanaldan televizyon yayını yapan TRT'de çalışıyorum. Günün birinde İstanbul Mali Polisi margarin kara borsacılarına baskın düzenleyeceğini bildirince TRT'den ben ve kameraman arkadaşım operasyonu izlemekle görevlendiriliyoruz. Önce kara borsacının deposu basılıyor. Tavanlara kadar yükselen tonlarca margarin kolilere el koyuluyor. Biz de görüntülüyoruz. Ekipler daha sonra kara borsacının hem ev hem de depo olarak kullandığı yere yöneliyorlar. Ama o da ne? Evde margarin yerine ağzına kadar zeytinyağı dolu çok sayıda kavanoz yok mu? Dayanamayıp zeytinyağını da kara borsa için mi stokluyorsunuz diye soruyorum. Adam gülüyor. Hayır diyor. Bizim eve margarin girmez. Donmuş yağ kanserojen olduğu için sadece zeytinyağı tüketiriz. Pilavı bile zeytinyağı ile pişiririz. Kendisi yemiyor, ailesine de yedirmiyor ama halka yediriyor. Hem de kara borsasını yaparak fahiş fiyatla. Şimdilerde kara borsa yok ama o zihniyet başka bir kılıkla aramızda dolaşmaya devam ediyor. Örneğin sosyal medyada dolaşan akıllara durgunluk verici şu mesaja bakar mısınız? Kıyamete yakın Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş çıkacak. Müslümanlar bu savaşta galip gelecekler. Öyle ki Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına saklanacak. Ağaçlar ve taşlar da "Ey Müslüman, şu arkamdaki Yahudidir. Hemen gel de onu öldür" diye haber vereceklerdir. Fakat sadece zeytin ağacı haber vermeyecektir. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Bugün İsrail bütün ülkelerde zeytin ağacı dikmeyi teşvik etmektedir. Zira bu ağaçların Yahudileri koruyacağını bilirler. Dün İsrail, zeytin ağaçlarının kesilmesini engellemek amacıyla Soma'daki termik santralin yapımını durdurmaya çalıştı ve Danıştay vesilesiyle bunu başardı. Fakat hükümetimiz, Danıştay'ın bu kararına rağmen kesimi devam ettirerek İsrail'in bütün planlarını suya düşürdü. Türkiye'deki zeytin ağaçlarının tamamının 3 yıl içinde kesilmesi planlanıyor. Bu sayede İsrail'e büyük bir darbe vurulacak. Fakat sadece ağaçları kesmek yetmiyor. Milletimiz de üzerine düşeni yapıp bu saatten sonra zeytin tüketmemeli. Bu oyuna alet olmamalıdır. Oyuna gelme ey evladı Osmanlı. Demek ki neymiş? Zeytin ağaçlarının tümü kesilmeli, zeytin ve zeytinyağı tüketilmemeliymiş. Allah'ım sen bizim aklımızı koru. Şimdi Rodin'in ünlü Düşünen Adam heykelinin bir kopyasının neden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesine konulduğunu daha iyi anlaşılmıyor mu? Gezinin ardındaki gücün gizli talimatını açıklıyorum. Gördünüz mü? Gezinin ardında batılı güçler var diyen dönemin başbakanı polis fezlekesiyle haklı çıktı. Zira o tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında görev yapan polislerce hazırlanan fezlekeye göre Gezi'yi Otpor adlı örgüt organize etmiş. Peki bu müthiş organizasyon nasıl gerçekleşmiş? Sorunun cevabı fezlekede şöyle verilmiş. Bir sivil itaatsizlik örgütü olan Otpor'un lideri Ivan Maroviç, bu amaçla tiyatrocu Mehmet Ali Alabora ve ekibiyle Mısır'da buluşmuş. Maroviç'in orada eğittiği ekip Türkiye'ye dönüşte gezi eylemlerinin provası mahiyetinde Mi Minör adlı oyunu sahneye koymuş. Böylece eylemler için işaret fişeği verilmiş. Fezleke'de örgütün uluslararası bağlantıları ile ilgili şu fevkalade isabetli tespit de yer almış. Adı spekülasyonlarla anılan George Soros isimli şahıs tarafından kurulan Açık Toplum Dayanışma Kurulu üyesi olan Osman Kavala da Alabora ve arkadaşlarını finanse ve organize etmiştir. Otpor geziden önce de Türkiye'ye karşı benzer hainliklerde bulunmuş. Örneğin Otpor 2012'de günlerce süren ODTÜ'deki öğrenci eylemlerine de yön vermiş. ODTÜ'lü öğrenciler de gezi eylemlerinde Okibi Türkiye adlı Facebook sayfası ve Diren Gezi Parkı hashtag üzerinden olayları yönlendirmiş. Fezleke'de Otpor denetiminde gerçekleştirilmeye çalışılan halk hareketinin aktörlerinin muhalif kimliklerle tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleriyle sosyal medya ve bilişim uzmanlarının olduğu yazılmış. Durum daha bitmedi. Bu kişiler de Otpor lideri Ivan Moroviç tarafından eğitilmiş ve olaylar öncesinde çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlerle prova edilmiş. Her satırı ünlem işaretleriyle bitmesi gereken trajikomik fezlekede adı geçenler iddiaların hayal mahsulü olduğunu belirtmişler. Mehmet Ali Alabora, soruşturma haberinde yer alan iddiaları yaptım, somut açıklamalarla defalarca yalanladım. Bugün bir kez daha yalanlamak zorunda bırakıldığım için çok üzgünüm demiş. Gezi'nin finansörü Osman Kavala ise Mi Minör oyununa bir desteğinin olmadığını ve Otpor'u tanımadığını söylemiş. En büyük mizah yazarının bile hayal edemeyecekleri bu senaryo karşısında başka ne denilebilir ki? Önceki gün bazı aymazlar İsrail'in Yahudi ağacı olan zeytinlerin kesilmesini engellemek amacıyla Soma'daki termik santralin yapımını durdurmaya çalıştığı ve Danıştay vasıtasıyla bunu başardığını iddia etmişlerdi. Böylece Danıştay'ın İsrail'in talimatıyla karar verdiği iftirasını yaymaya çalışmışlardı. Dün de AK Parti düşmanı Korkunç İvan'ın fezlekesi ortaya çıktı. Yarın bakarsınız bunları bile unutturan bir akıl tutulmasıyla karşılaşabiliriz. Örneğin İvan'dan gelen talimatın şu belgesine ne dersiniz? Mehmet Ali, ben, İvan, biraz daha dayan. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 65.